Ayrım 5, Ağlayan Duvar, Azima Ağlarova, sayfa 67. Çok heyecanlıydım, sevgilimle yatıyordum ve aramızda hiçbir şey kalmamıştı. Gözlerimi huzuru ve içimdeki kıpırtılı heyecana kapatmıştım. Acaba ben gerçekten inanla mıydım? Bir aşk meleği, bir seks düşkünü kadın mıydım? Hayır, hayır, ben sadece onu seviyordum. Onun küçücük dokunuşlarını boynumda hissettiğim anda kapı çalındı.
''Rachel, uyudunuz mu?''
Dayımın sesiydi bu, heyecanla. ''Hayır dayı.''
''Murat'a söyle salona gelsin, bir şey konuşacağım.''
''Tamam dayı.''
Her ikimiz de kıpkırmızı olmuştuk. Acaba ne olmuştu? Yatakta donup kalmıştık. Çaresizce kalkıp üstümüzü giydik. Gitmek istemiyorduk ama başka çaremiz de yoktu. Olumsuz bir şeyler geliştiğini ikimiz de anlamıştık. Yoksa dayım tam uyurken neden bizi kaldırsın ki?
Sanki benden uzun süre ayrılacağını biliyordu. Bana sıkıca sarıldı ve kulağıma ''Seni seviyorum'' dedi. Onun kucağına sığınmış, beline sarılmıştım. Bırakmak istemiyordum, onu seviyordum. Sevgilimin kadını olmak istiyordum ama aksilikler peşimizi bırakmıyordu. İçimden ''Allah'ım neler oluyor, sen bize yardım et'' diyordum. Tam o anda kapı yeniden çalındı.
''Rachel!''
''Tamam dayı, geliyoruz.'' Kapıyı açıp salona girdiğimizde iri yarı iki kişi dayımın yanında duruyordu. Dayımın da kaşları çatılmıştı. O an ellerim boşaldı titreyerek, ''Dayı, neler oluyor?''
''Bu beyler Murat'la biraz konuşacaklar.''
''Ama neden?''
''Nedenini sonra söylerim.''
O anda adamlar Murat'a yaklaştılar. Murat'ın yüzü kireç gibi olmuştu. Adamların ellerindeki kelepçeyi gören Murat çaresizce ellerini öne doğru uzattı. Mossad ajanları onun elini başının arkasına götürmesini istediler. Denileni yapan Murat'ın iki baş parmağı başının arkasında yüzük gibi bir şeyle birbirine bağlandı. Bu Mossad'a özgü bir kelepçeydi. Murat'ın elleri başının arkasında kelepçe olarak dışarı çıktığında iki kişinin de evin önünde beklediğini gördüm. Kapının önünde ona sarılarak ağlamaya başladım. Dayım götürün deyince birisi beni Murat'tan ayırdı. Murat kaderine razı olmuş gibi hiçbir şey demeden onların önüne düşerek sokakta bekleyen minibüse bindi. Estiği yengem koluma girmiş beni eve doğru çekiyordu. Bense kolum kanadım kırılmış olarak giden minibüsün arkasından bakıyordum. Daha fazla ayakta duramadım. Salona geçerek koltuğun üzerine yığıldım. Estiği yengem bana bir bardak su verdi. Hıçkırıklarım biraz azalınca sinirli bir şekilde... ''Dayı sen kimsin? Onlara emir verdin. Murat'ı sen mi tutuklattın?''
''Evet ben tutuklattım.''
''Ama neden dayı? Ben sana sığınmıştım, evine sığınmıştım, senin gölgene sığınmıştım. Neden bunu yaptın?''
''Çünkü ona güvenmiyorum.''
''Neden?''
''O bir Türk ajanı olabilir.''
''Ne ajanı dayı? Gazeteleri görmedin mi? Bir Türk generalini öldürdü.''
''Her şey düzmece olabilir.''
''Sen ne diyorsun dayı?''
''Bak kızım ben bir istihbaratçıyım. Ülkeme, vatanıma hizmet eden bir subayım. Bana daha fazla soru sorma. Murat her şeyi önceden planlamış olabilir. Şu an onun serbest bırakılması mümkün değil. Sen istediğin kadar bizde kalabilirsin. İstersen sana başka bir ev kiralayalım, buraya yerleş. Karar senindir.''
Dayım bu sözleri öyle sert bir şekilde söylemişti ki bütün dünyam kararmıştı. Yeniden hıçkırıklar başlamıştı bende. Estiği yengem de ne yapacağını şaşırmıştı. Bana yeniden su vermek istedi yanıma oturup. ''Ağlama Rachel, hele bir sabah olsun ne yapacağımıza karar veririz.''
''Yenge.''
''Dayımı duymadın mı? Ben kendi elimle sevgilimi tehlikenin içine getirdim.''
''Sakin ol.''
''Nasıl sakin olayım yenge, onu buraya ben getirdim, suçlu benim.''
''Haydi kalk seni yatağına götüreyim, sabahleyin ben de dayınla konuşurum.''
Elimden tutarak benim saçlarımı okşayarak odama götürdü.
''Şimdi güzel güzel uyu.''
''Teşekkür ederim yenge.'' Yatağıma uzanıp hazin hazin ağlıyordum. Kendimi çok kötü hissediyordum. Bütün bunlara ben sebep olmuştum. Kaçak olan sevgilimi istihbarat subayının evine getirmiştim. Ama nereden bilebilirdim ki? Çünkü dayımın ne iş yaptığını gerçekten de bilmiyordum. Sadece yetkili biri olduğunu, devlet dairelerinde sözünün geçtiğini biliyordum. Oysa dayım Mossad'da çalışan birisiymiş. Çok pişmandım. Kafamdan neden, neden soruları arka arkaya dizilmişti. Az önce uzandığım bu yatakta sevgilimle beraber uyumanın verdiği heyecanın yerinde şimdi korku ve bilinmezlik vardı. Yorganı üstüme çekmiştim ama yine de üşüyordum. Sanki soğuk bir kış gecesindeydim ve ruhum üşüyordu. Odada olan her şey nemliydi. Isınmam için onları kurutmam gerekiyordu. Bu ise mümkün değildi. O gecenin nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Çünkü hafızamda kabusların ve korkunç senaryoların yorumunu yapmaktan yorulduğum kalmıştı sadece. Sabahleyin toparlanıp bir otele gitmek istedim. Tam bavulumu hazırlarken kendi kendime, "Rachel, ne yapıyorsun? Sen buradan gidersen Murat'tan nasıl haber alacaksın?" diye düşündüm. Öyle ya, dayıma bağlıydım. Murat'ın nereye götürüldüğünü sadece o biliyordu. Buradan gitseydim Murat'ın nerede olduğunu asla öğrenemezdim. Çaresizce tekrar bavulumu boşalttım. Aradan birkaç gün geçmişti. Tüm yalvarmalarıma rağmen dayım bana bilgi vermiyordu. Ondan nefret ediyordum ama yüzüne gülmek zorunda kalıyordum. Çıldıracak gibiydim. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Sanırım Bayan İnan'la anlatmaktan yorulmuştu. Mahzun mahzun yüzüme baktı. ''Çok yoruldum. Yarın devam etsek olmaz mı?'' ''Olur tabii. Özür dilerim. Sizi öyle heyecanla dinliyordum ki zamanın nasıl geçtiğini anlamadım Bayan İnan'la.''
''Evet Ferit Bey, nerede çalışıyorum?'' demiştiniz.
''İstanbul'da çalışıyorum.''
''İstanbul'a mı gideceksin?''
''Hayır, Bursa'da kalacağım.''
''Ha, iyi o zaman. Yarın sizi bekleyeceğim. Hem de kafamı toparlarım. Atladığım bir şey kalmasın.''
''Tamam Bayan İnan'la. Şimdilik hoşça kalın.''
''Güle güle.''
Notlarımı çantamın içine koyup koridora çıktım. Hemşire gülümseyerek,
"Röportajın nasıl geçti?"
"Çok iyi gidiyor. Bayan İnan'la yoruldu. Yarın devam edeceğiz."
"Bayan İnan'la bu huzur evindeki en özel insandır. Hepimiz ona hayranız. Çektiği sıkıntılara rağmen güzelliğini hiç kaybetmemiş, görüyor musunuz?"
"Evet, gerçekten de çok güzel bir bayan. Size iyi günler dilerim. Acaba müdür bey odasında mıdır?"
"Sanırım odasında. Giriş katına inip sola dönün."
"Teşekkür ederim."
"Bir şey değil."
Asansörle giriş katına indim. Müdür kapıdan bir misafirini geçiriyordu. Onun gelmesini bekledim. Geri dönüp geldiğinde, "Aa Ferit Bey, bitirdiniz mi?"
"Hayır müdür bey, yarına kaldı. Bayan İnan'la yorulunca ara verdik."
"İyi, o zaman gelin size çay söyleyeyim."
"Müdür bey, bugün bu yazıları toplamam gerek. Nasıl olsa yarın yine geleceğim. Yarın içerim, olur mu?"
"Siz bilirsiniz," dedi kibarca. Kendimi Bursa'nın sokaklarına attım. Bu ilk röportajımda dinlediklerim beni şok etmişti. Bunları nasıl yazacaktım? O bir melekti ama katil bir melek. Ben meleklerin bu kadar azap çektiğini bilmezdim. Ayrıca tüm bunları yazsaydım İnanla'nın katil olduğu anlaşılırdı. Bunu yapamazdım. O bana güvenerek çok samimi itirafta bulunmuştu. Onun bu duygusunu kötüye kullanamazdım. Ayrıca bu kadar güzel bir kadının başka bir sıkıntı çekmesini istemezdim. Önüme çıkan ilk otele girip bir oda istedim. Biraz sonra odamda kalmaktan sıkılmıştım. Henüz akşama epeyce bir vakit vardı. Aklıma Ulu Cami'yi gezmek geldi. Sokağa çıkıp bir taksiyle Ulu Cami'ye gittim. Muhteşem bir yapıydı. Her tarafını gezmeden önce girişteki bilgilendirme panosunu okudum. Hemen orada satılan küçük bir broşürden caminin tarihçesini ve özelliklerini öğrendim. Broşürde Evliye Çelebi'nin ifadesiyle bu cami Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Namaz kılma alanı bakımından Türk tarihinde yapılan en büyük camidir. Ulu Cami hakkında geliştirilen çeşitli söylentiler vardır. Kıble duvarındaki vav işaretinin yanında Hızır Peygamber'in bulunduğu, işaretin önünde namaz kılanların her duasının kabul olunacağı, caminin kuzeybatı penceresindeki parmaklıkların Davud Peygamber'in demirleri olarak tanıtılması ve o parmaklıklara yapışarak dua edilmesi sevaptır diye yazıyordu. Broşürü bir defa daha okudum. Bugün Bayan İnanla'nın öyküsünden sonra Ulu Cami de beni büyülemişti. Otele dönüp yatağıma uzandığımda hala aklımda Bayan İnanla ve Ulu Cami vardı. Yıllar, ömürden giden yıllar, ömrümüze yazılan yıllar ve nihayet ömrümüzü bitiren yıllar. Mossad Karargahı, Tel Aviv, Eylül 1995. Abraham Simon'un toplantı odasında tüm üst düzey istihbaratçılar toplantı halindeydi. Herkes önündeki dosyayı inceleyerek konuyu anlamaya çalışıyordu. Masanın her iki tarafında bulunan insanların meslekleri gereği asık suratlı ve gayet ciddi görüntüleri vardı. Abraham Simon, arkadaşlar, dosyadaki bu adam ne yazık ki benim yeğenimle beraber gelmiş. Enteresan bir hikaye uydurdu ama bana pek inandırıcı gelmedi. Adı Murat, Yahudi olduğunu söylüyor. Bütün evrakları da bunu doğruluyor. Ama Türk istihbaratı bu belgeleri düzenleyebilir. Önce Kos Adası'na gelip bir ay kalıyor. Benim yeğenimle tanışıyor. Sonra bir Türk generalini öldürerek tekrar Kos Adası'na kaçıyor. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Türk istihbaratı bir ajan göndermek için bir generalini öldürür mü? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İlk önce başkan yardımcısı İshak söz aldı.
Başkanım, Murat'ı konuşturalım. Yöntemlerimiz güçlüdür. Fazla dayanamaz konuşur. Ancak bir generali öldürmek bana pek inandırıcı gelmiyor.
Başka birisi söz aldı. Başkanım, Türk istihbaratının bir ajan göndermek için bir generali gözden çıkarabileceğine inanıyorum. İnandırıcı olması için generali öldürmüştür.
Başka birisi, başkanım ben bunları tamamen bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. Bir generali öldürmezler, bence bu adam ajan değildir dedi.
Başkan biraz düşündükten sonra bunu anlayacağız.
Uygulayacağımız yöntemlerle bülbül gibi konuşacak. Türkiye düşmanımız değil ama dostumuz da değil. İkinci Dünya Savaşı'nda da çelişkili hareket ettiler. Fransa ve İngiltere ile müttefiklik anlaşması imzaladıkları halde savaşta tarafsız kaldılar. Ne zaman ki Almanya'nın yenileceği kesinleşince savaşa girdiler. Bu nedenle Türkiye'ye güvenmek olmaz.
Yakup adlı bir eleman, başkanım, Türkiye'nin Batı ittifakına katılmasındaki temel neden Sovyet korkusuydu.
Haklısın Yakup.
Başkan biraz düşündükten sonra devam etti.
Arkadaşlar, Türkiye İsrail hükümeti ile çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalamak çabasındadır. Bunların içerisinde hava araçlarının üretimi, füzeler, karşılıklı askeri eğitimler ve askeri istihbaratın paylaşımı gibi önemli konular var. Elbette İsrail hükümeti bir değerlendirme yapacaktır. Yarın onu Hayfa askeri cezaevine gönderelim. Orada gereği yapılsın.
İnsanın en büyük dar ağacı sevdasıdır. Dinler bölünür, saf kalpleri kırar ve bu bölünmenin kurbanları öz sevdalarından asılırlar. İnsan ömrüne bahar gelir, o baharın içinden de bir sonbahar doğar. İşte o anda insan yaşaya yaşaya ölür. Sevmek isteyenin önüne çıkan engeller seni mahveder. Ezile ezile seversin, kırıla kırıla seversin. Birçok yerinden yara alsan bile yine de seversin. Ve nihayet yine seversin. Murat gözleri bağlı olarak bir araca bindirilip götürüldü. Nereye götürüldüğünü birkaç defa sorsa da kimse cevap vermedi. Araçtan indikten sonra birkaç demir kapıdan geçtiklerini kapı seslerinden anladı. Nihayet gözleri açıldığında küçük bir odadaydı. Elleri hala kelepçeliydi. 2 metre genişliğinde bir yerdi. Bir yatak ancak sığmıştı. Yatağın baş köşesinde ise bir tuvalet ve hemen yanında da bir lavabo vardı. Tahta ranzaya uzandı. Gözleri tavanda Rachel'i düşünüyordu. Acaba o ne yapmıştı? Kendi durumu ile ilgili ona bilgi vermiş miydi dayısı? Yoksa hiçbir şeyden haberi yok muydu? Gözleri bağlıydı ama aldığı eğitim sayesinde yaklaşık 2 saatlik yol gittiklerini biliyordu. Demek ki Tel Aviv dışında başka bir yere gitmişlerdi. Yine aldığı eğitim sayesinde kuzeye veya kuzeydoğuya gittiklerini tahmin ediyordu. Bu mesafede olsa olsa Hayfa'ya gelmiş olabilirlerdi. Çünkü Hayfa'da büyük bir askeri cezaevi vardı. Murat kendisini bekleyen tehlikenin farkındaydı, canı sıkılmıştı. Tam o anda demir kapının üstündeki küçük delik açıldı ve içeriye bir göz atıldıktan sonra demir kapıyı açan birisi sert bir ses ile
''Kalk bakalım, haydi düş önüme, gidiyoruz.''
Karanlık koridordan yürüdüler. Küçük bir ampulün aydınlattığı koridor ileride sağa dönüyordu. Az sonra bir demir kapıya geldiler. Gardiyan kapıya 2 defa vurdu,
''Açın.'' dedi.
Demir kapının üstündeki küçük pencere açılıp gelenler kontrol edildikten sonra tekrar kapandı ve demir kapı gıcırdayarak açıldı. İçeride 2 kişi daha vardı. Odanın tam ortasında ameliyat masasına benzer bir masa vardı. Duvarlarda çeşitli kesici aletler asılıydı. Murat işkence odasına geldiğini anlamıştı. Kendisini getiren adam yine gür bir sesle
''Önce şu sandalyeye otur. Eğer istenilenlere cevap verirsen seni ameliyat masasına yatırmayız. Oraya yatarsan senden geriye pek bir şey kalmaz.''
Murat endişeyle ''Benden ne öğrenmek istiyorsunuz?''
''Fazla konuşma da otur şuraya.''
Murat itiraz etmedi. Gerçi itiraz edecek durumda da değildi. Yavaşça sandalyeye oturdu. Burası da aslında bir çeşit işkence aletiydi. Çünkü sandalye demirden yapılmış ve ayakları yere sabitlenmişti. Arkadaki kelepçeli ellerini biraz daha çekerek sandalyedeki bir çengele geçirdiler. Murat artık kıpırdayamıyordu.
''Başlayabilirsin doktor.'' dedi gardiyan.
Gözleri çukurlaşmış, avurtları çökük bir adam elinde kocaman bir enjektörle Murat'a doğru yaklaştı. Murat önce ense kökünde bir acı hissetti, sonra ise bir sıcaklık yayıldı tüm vücuduna. Sarhoş gibi olmuştu, göz kapaklarını bile zor açıyordu. Yine o sert sesi duydu.
''İsmin nedir?''
''Murat.''
''Kod adın nedir?''
''O nedir ki?''
''Bak doğru şeyler anlatırsan sana işkence etmeyiz, yoksa seni perişan ederiz.''
''Tamam, doğru konuşacağım.''
''Kod adın nedir?''
''Benim kod adım yok, adım Murat, uçak mühendisiyim.''
Murat'ın dili peltekleşmeye başlamıştı, güçlükle konuşuyordu, gözlerini açamıyordu ama konuşulanları anlıyordu.
''İsrail'e neden geldin?''
''Bir Türk generali öldürdüm, gidecek yerim yoktu, buraya geldim.''
Suratında bir tokat şimşek gibi patladı. Murat'ın kulakları çınlamıştı, adam bağırdı.
''Sana anlat diyorum, sen hala hikaye anlatıyorsun. Son kez soruyorum, İsrail'e neden geldin?''
''Saklanmak için.''
Bir tokat daha suratında patladı. Sorular aynıydı, cevaplar da aynı oluyordu. Ama tokadın şiddeti her defasında artıyordu. Murat daha fazla başını dik tutamadı, yarı baygın bir haldeydi. Kendi aralarında Murat'ın iyi eğitildiğini, konuşturmanın zor olacağını konuşuyorlardı. Murat kendinde değildi, ancak konuşulanları duyabiliyordu. Sonunda onu kollarından sürükleyerek yatağına götürdüler. Murat sabah uyandığı zaman yatağındaki kandan burnunun kanadığını anlamıştı. Başı kazan gibiydi. Kalkmaya çalıştı ama yerinden kalkamadı. Suratı ateş gibi yanıyordu, midesi bulanmıştı. Tekrar gözlerini kapadı, uyumuştu. Birilerinin arkadan kelepçeli ellerini çektiğini hissedince uyandı. Kapıya gelmesini istemişlerdi. Ama Murat uyanmadığı için kapıyı açıp içeri girerek ellerinden tutarak götürüyorlardı. Aynı adamdı.
''Kalk bakalım, bugün yemeklerini de yememişsin. Demek ki dünkü ilaç sana iyi geldi, hala uyuyorsun. Haydi gidelim, biraz daha ilaç al.''
İki kişi koluna girerek sendeleyen Murat'ı yeniden işkence sandalyesine oturttular. Kötü sesli adam,
''Hadi bakalım doktor, hastan senin ilacını çok beğenmiş, ona yine ilaç var.''
Bir doz daha ilaç enjekte edildikten sonra gerçekten de Murat'ın dengesi bozulmuştu. Sorulara cevap veremiyordu artık.
''İsrail'e neden geldin?'' ''Konuş yoksa tırnaklarını sökmeye başlayacağız. İsrail'e neden geldin?'' ''Doktor bey, hastamız sizin ilginizi bekliyor.''
Birisi Murat'ın elini yukarı kaldırdı. Doktor denilen çukur gözlü adam kerpetene benzer bir aletle Murat'ın tırnağını kavramıştı.
''Son kez soruyorum, İsrail'e neden geldin?'' ''Günah bizden gitti.'' ''Evet.'' diye işaret verince aleti var gücüyle çeken doktor Murat'ın tırnağını almıştı.
Murat acıyı kalbinin içinde hissetti. Çırpınmaya çalıştı, hali yoktu. Bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Sadece ıh diye bir ses çıkarabilmişti. O acıyla gözünü açtığında kanlar içindeki tırnağı bir aletin ucundaydı. Parmağı ise kan içindeydi. İçini yoğuran acıyı son bir hamleyle uf diyerek attı, başı önüne düşmüştü. Gözünü açtığında parmağı sarılmış, yatağına uzatılmış, başı döndü, yine uyumak istedi. Zonklayan parmağının acısı içine bıçak gibi saplanıyordu. Bir yanda içine saplanan dayanılmaz acı, bir yandan açılmayan gözleri.
Ağzını açtı, sesi çıkıyordu, alabildiğine bağırdı.
''Ah!''
Sesi koyu duvarlarda çınlamıştı. Bağırmasıyla birlikte sanki acısı biraz hafiflemişti. Bundan sonra her gün aynı saatte hücrenin duvarlarında aynı çığlıklar yankılanıyordu. İşkencenin şiddeti arttıkça zayıf düşen bedenden çıkan çığlık sesi daha yavaş çıkıyordu.
5. ayının sonu. Sayfa 85.